Ayrım 15. Yeni bölüm, Gezide Bayram Havası. Defne'yle parkta yürüyorduk. Hayretler içindeydim. Bir peri gelmiş, çubuğuyla tüm çadırlara, tüm ağaçlara, tüm insanlara dokunmuş da Pori'yi bir masal alemine çevirmişti sanki. Günlerce süren hoyratlığı hiç yaşamamışçasına herkesin yüzünde mutlu bir gülümseme, aydınlık bir ışık vardı. Ağaçların arasına gelen iplerde rengarenk bayraklar balonlar uçuşuyordu. Yaşanan o korkunç gecenin ardından yaşananları unutturmak istercesine sanki topraktan mutluluk fışkırıyordu, ağaçlardan huzur damlıyordu. Kulağı küpesinden, alt kuyruklusundan, solcusundan, en sağcısına, sakallısına, takkelisine genç erkekler, başörtülüsünden ince asgari bluz ve şort giymişine kadar saçları beline inen ya da üç numaraya vurulmuş kızlar, öğrenciler, sanatçılar, eşcinseller, dansçılar, orta halliler, yoksullar, zenginler, işsizler, ağaç sevenler, hayvan sevenler ve tıpkı benim gibi çocuklarına destek vermeye gelmişler. İnanılmaz bir insan yelpazesi rengarenk yayılmış çimenleri. Her köşeden ayrı şarkı yükseliyordu. Sağdan akordeon sesi, soldan mızıka, bir başka köşeden flüt, mandolin, darbuka. Portatif masaların üstüne defneyi doğrularcasına simitler, kekler, haşlanmış yumurtalar, meşrubat, su ve masaların önlerinde sıraya girmiş neşeli güler yüzlü insanlar vardı. Tezgah üstündeki gıdalar tüketilirken bir yandan da bağışçılar eksenlerini yerine yeni besinlerle taksiye yapıyorlardı. Bir müzik grubu kendine platform hazırlıyordu. Biri yere oturmuş yoga ve diğeri tai chi yapıyordu. Bir genç kız etrafındakilere bale figürleri gösteriyordu. Bir genç adam jimnastik hareketleri. Bir yazar yanına yığdığı kitapları imzalayıp dağıtıyordu. Bir ip canması iki ağacın arasına ip geriyor, bir paylaşçı takkalar atıyordu. 15-16 yaşlarında ayakkaları topuklu bir cılız oğlan elindeki mezrayla bazı tatlıları ölçüyordu. Merak ettik Defne'yle, sorduk ne yaptığını. ''Tam şuraya bir kütüphane yapacaklar da ölçü alıyorum.'' dedi. ''Marangoz musun sen? Ben sadece çırağım. Bugün izinliydim, kalktım geldim. Tatlıları da ben getirdim. Ustan izin verdi mi? Karşılığını ödedim. Neden vermesin? Paran var mı senin?'' diye sordu Defne. Eve döndüğümüz ona böyle sorular sormanın ayıp olduğunu söylemeliydim. ''Cep telefonumu sattım. Buraya benim de katkım olsun istedim.'' dedi çocuk. ''Aferin sana.'' dedi Defne. Artık kullanmadığım eski telefonumu ertesi gün bu çocuğa getirmeye karar verdim ve neme lazım Defne'ye katkıda bulunacağım diye sakın sen de telefonu falan satmaya kalkışmayalım. Ayrıldık oradan. Halka halinde oturmuş ve derin bir sohbete dalmış gençlerin yanına geldik. Değişik futbol takımlarının formalarını giyiyorlardı. Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı olduklarını taşıdıkları renklerle belli eden çocuklara siz sahiden dalaşmadan kavga etmeden konuşabiliyor musunuz diye sordum. Sadece bu parkta takım ayrımı yok teyze. Bu arada bir ideal etrafında birleştik biz dedi. Neymiş o ideal? Demokrat ve özgür Türkiye. Hepimiz bunun arzusunda değil miyiz dedim ben. Benim değil dedi Defne. Bu yeterli değil. Nasıl yani? Amerika demokrat ve özgür. Ama abimle ben sistemden memnun değiliz. Bizim gibi düşünen çok arkadaşlarımız var. Şaşırdım. Bu yaşta bir kızın siyasi fikirleri olacağı hiç düşünmemiştim. Onunla bu konularda hiç girmemiştim. Konuştuklarımız önceleri hep babasının sağlığı, ölümünden sonra da çoğunlukla her ikimizin de Kayhan'la olan çocukluk anılarımızdı. Bir de Defne'nin abisine olan hayranlığı vardı. Deli'nin dediklerini tekrar eder dururdu. Ben ona olan özlemine verirdim. Meğer onun da bir siyasi duruşu varmış. Eve döndüğümüzde Defne'yle bir yeni yetme gibi değil, siyasi fikirleri de olan bir birey gibi konuşmalıydım. İçimden Defne'ye birkaç soru sormak geldi ama tuttum kendimi. Karşıt görüşlerde olacaksak, yeri bu hayat ve enerji fışkıran park değildi. Yürüyüşümüze devam ettik. Parkın içindeki tüm ağaçların üzerinde bel hizasından başlayıp değişik boyutlara yükselen sloganlı plakatlar, insanın yerleri fırlatacak kadar komik karikatürler, espriler ve şiirler asılmıştı. Bazıları kaba benzetmeler içiriyordu ama çoğunluğu zeka ve ince mizah örneğiydi. Mesela ben en çok Rabbime sordum, diren gezdi diye güldüm. Defne bunlardan hiçbirini anlamadı haliyle. O da en çok biber de sıkmanıza gerek yoktu. Zaten duygusal çocuklarınızı sevdi. İkimizin birlikte beğendiğimiz yazılar da vardı. Şimdi anladınız mı niye biz Türk, Kürt, Alevi, Sünni diye ayırdıklarını? Birleşince böyle oluyoruz çünkü. İle nasıl bahsedeceklerini bilmedikleri tek şey şiddet dışı eylemler ve mizahtır. Ve bıraksan ağaç sadece gölge yapacaktı. Oysa şimdi tarifi imkansız meyveler verdi. Defne'nin benim de çok hoşumuza giderden birkaçıydı. Yazıların hiçbirini kaçırmamak için parkta saatlerce dolanmamıza rağmen yine de hepsini okumaya başaramadık. Karnımız acıkmıştı. Satış noktalarından birinde bir şeyler atıştırırken Defne Efe ile telefonlaştı ve az sonra belli bir noktada buluştuk. Defne Efe'yi çadır arkadaşlarının dediği çocukları tanıştırmak istiyordu. Hissetmeden yürüdüm peşlerinden. Koyun ekti çadır. Taş yolun sonuna doğru yine eski yerine yakın bir noktaya kurulmuştu. Çocuklar halka olmuş, bir ağız mıskası ve gitarla müzik yapıyorlardı. Artık bana müsait çocuklar, ben biraz yoruldum dedim. Eve mi döneceksin hala diye sordu Defne. Eve döneceğim. Ben biraz daha kalayım. Kal ama akşam yemeğine eve dön. Metroya biner Levent'te inersin. Sonra ona ayrıntılı olarak takip edeceği yolu tarif ettim. Diğerlerine belli etmeden cebine biraz para koydum ve Taksim Meydanı çıkışına doğru yürümeye başladım. Ne de olsa Defne'nin yanında tanıdığım biri vardı. İçim daha rahattı bugün. Farkında olmadan bir şarkı bile tutturmuştum ortama uyarak. Gençler pankartlarla, rengarenk boyanmış bidonlarla Taksim Meydanı çevreleyerek orayı bir kurtarılmış bölgeye çevirmişlerdi. Yürürken tel çevrilmiş sprey boyayla rengarenk boyanmış ve üzerine direngez yazılmış bir polis aracının, sağlık malzemelerini sayarak kutuları dolduran gençlerin, halka gazdan koruma ve ilk yardım dersleri veren gönüllü sağlıkçıların, ayrıca sağda solda broşür dağıtanlar ve namaz kılanların yanlarından geçtim. Merdivenlerin başına geldiğimde durup etrafıma baktım. Birkaç gün önce şahit olduğum olaylar hiç yaşanmamıştasından müthiş bir pozitif enerji fışkırıyordu parktan. İnanılmaz bir renk, çeşitlilik, aynı zamanda kardeşlik ve dayanışma ruhu arenasına dönüşmüştü park. Fark edilmek ve kişilik haklarına saygı isteyen insanların eğlen mekanı olmuştu. Parkın ruhunda ne başkaldırı vardı ne boyun eğiş. Ne anasıydı buradaki gençler ne de egzik. Yeni bir Türkiye yaratılacaksa Mayıs'ı buradaydı işte. Özgür, iyi niyetli, sevecen, zeki, dinamik ve adil olmaya çalışan insanların buluşma noktasıydı. Defne'yi ilk kez günü rahatlığıyla geride bırakıp çıktım parktan. Evime gitmek için metroya yöneldim. Birkaç gün böyle geçti. Gençlerin çadırlarına karışan olmadı. Her gün orada binlerce insan buluştu. Konuşmalar yapıldı. Sivil toplum örgütleri kurdukları masalarında broşürler dağıttılar. Yazarlar kitap imzaladı. Şarkıcılar şarkı söyledi. Dansçılar dans etti. Tiyatro grupları oyun sergilediler. Orası artık bir şenlik ve şölen alıyordu. Bir panayırdı adeta. Defne bir her gün gitmese de iki günde bir mutlaka uğruyordu parka. Bazen ben de takılıyordum ona. Bu arada Bezmalem Camii'nde o gece yarıları yardım etmek için çırpılmış olan müezzinin başka bir camiye tayin edildiğini okuduk gazetelerde. Zavallı adam. 6 saat boyunca sorguya çekilmiş, onca baskıya rağmen o gece camide içki içildi, uygunsuz hareketler yapıldı asla dememişti. Demek yüreğinde Allah korkusu olan her Müslüman bulmak hala mümkün yurdumuzda. Cuma günü Defne eve heyecanlı döndü. Kendilerini antikapitalist Müslümanlar diye tanımlayan bir grup, Cuma namazını parkta kılmış, namaz kılmayanlar da onlara kimse zarar vermesi diye çevrelerinde nöbet tutmuşlardı. Aynı akşam televizyon kanallarında Ankara, İzmir, Eskişehir'de tırmanan olaydır ve polisle köşe kapmaca oynayan halkı seyrettik. Tunus'tan aynı gün dönen başbakan, havalanında toplanan ve sayısı o binleri geçen yurdun dört bir köşesinden getirilmiş kalabalığa çok sert bir konuşma yaptı. Cami penceresinin pervasına bırakılmış bir tenekesinin düzmece olduğunu göz ardı ederek cami olaylarına değindi yine. Doğaçlama yapıyor, ellerini sesini iyi kullanıyor, bu yolla en hassas duyguları şahlandırıyordu. İyi aktördü. Gençliğinde şehir tiyatroları ona bir burs vereydi, Türkiye'nin mi kaderi değişirdi, tiyatronun mu bunu sık düşünür olmuştum. Başbakanın sert konuşmasını dinlerken burnuma kötü kokular da gelmedi değil. Defne'ye ertesi gün parka gitmemesini rica ettim ama dinleyen kim? Ertesi gün Taksim Dayanışma Platformu'nun Taksim'de geniş kapsamlı bir mitingi varmış. Arkadaşlarına söz vermiş. Gitmezse ayıp olurmuş. Kalktı gitti. Korktuğum başıma gelmedi neyse ki. Polis baskını falan olmamıştı. Akşam yemeğini mutfağımızda birlikte yiyebildik. Sonraki birkaç gün Defne Gezi Parkı ile ilgilenecek zamanı bulamadı. Çünkü bazı üniversitelerde görüşmelere gitmesi gerekiyordu. İçimde onda birçok uzaktaki üniversitelerden uydurup randevular alayım, vaktini yollarda harcasın, parktan uzak dursun diye düşünmedim değil ama elbette yapmadım böyle bir şey. Korktuğum 11 Haziran'da başıma geldi. Polis Taksim'e girişe engelleyen barikatları aşarak meydana girdi. Ve kendine molotof kokteyli ile havai fişek atan göstericilere sert müdahalede bulundu. Allah bana acımış. Bir gece önce Defne'nin yediği dondurma yüzünden midesi bozulmuş, tuvalete taşınmaktan sokağa çıkacak hali kalmamıştı. Ertesi gün gazetelerde Taksim'e polis müdahalesini protesto eden 50 kadar avukatın Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi yaptığını ve gözaltına alındıklarını okuduk. Bir gece sonra Defne'yi evde tutamadım. Nerime Hanım'ın torunları Efe ve Ercan'la birlikte piyanosunu Taksim Meydanı'na taşıtarak denizcilere bir dinleti sunacak olan İtalyan piyanist David Martello'yu dinlemeye gitti. İstanbul bir süredir tencere tava eylemlerinin gürültüsü dışında sakinleşmiş görülüyordu. Bu nedenle ertesi akşam Martello'nun meydandaki ikinci konserine ben bile katıldım ve kendime göre gözlemler yaptım. Gezi Parkı'nın çocukları benim geçtiğim siyasi çekişmenin çok uzağındaydılar. Partilerle particilik de işleri yoktu. AKP taraftarları kendi partileri için canları vermeye hazır olabilirlerdi ama gezdirdik gençlik, adil, vicdanlı, politikalar için parti gözetmez eminim. İnsana değer verenden yana olurdu. Eğitim, sınıf, ırk, din ve mezhep demeden her geri sınıfından gencin bu parkta buluşmuş olması da bu yüzdendi. Başta hiç onaylamadığım gezicileri tanıdıkça giderek daha çok seviyordum. İstanbul'da olaylar durulmuştu ama bitmemişti. Başka şehirlerde yaşanan ölümler, sert polis müdahaleleri hepimizi geriyordu. Birleşmiş Milletler, Uluslararası Af Örgütü gibi kurumlar hükümete halkın orantısız güç kullandığı için çağrıda bulunmuşlardı ama hükümet cenahını bu çağrıları ipleyen olmamıştı. Belediye başkanı ile bazı politikacıların alçak sesle dile getirmeye çalıştıkları yumuşak mesajlar başbakanın hoyrat üslubunun gümbürtüsüne duyulmuyordu bile. Yine de başbakan Taksim Dayanışma Platformu'nun yanı sıra İstanbul Tabipler Odası, Mimarlar Odası üyeleriyle hatta bazı sanatçı ve oyuncularla ikinci kez bir araya gelmeyi kabul etmişti. Sabahtan akşama gezi eylemini takip eden komşum Nerim Hanım'a göre bu iyi işaretti. Ne kadar iyi bir işaret olduğunu ertesi gün gördük. Başbakanı televizyondan izliyordum. Her konuşmasında olduğu gibi sinirli ve kızgındı. Ben onu sonuna kadar dinlemeye dayanamıyorken onun bu kadar asabet ve öfkeye varlığa iyi dayanıyordu yorgun bedeni. Televizyonu tam kapatırken parkı siz boşaltmazsanız biz boşaltmasını biliriz dediğini duydum ama hiç aldırmadım. Karnım toktu paravlaralara. Yok efendim Kabataş meydanında gün ışığında türbanı bacımızın üstüne işeyenler, yok elleri eldiven üstleri çıplak sapıklar. Başbakan her zaman doğruları söylemediğini tecrübeyle biliyordum ve zaten park konusunda artık yalama olmuştu. Gezi parkına parka dönüşmüştü. Kimse kimseye zarar vermiyordu. Madem bu kadar değişik ortamlardan gelip birbirini yemeden yan yana kardeş kardeş ilk kez oturuyordu bu coğrafyanın çocukları, varsın otursunlar, şarkılarını türkülerini söylesinler, şiirlerini kitaplarını okusunlardı. Havalar soğumaya başlayınca nasılsa döneceklerdi evlerine. Bu yüzden ertesi gün yine parka gitmeye kalkıştığında hiç itiraz etmedim Defne'ye. Zaten itiraz etmenin de faydası yoktu, bildiğini okuyordu. Üniversitelere başvuru görüşmelerinden henüz sonuç alamadığı için kafası da bozuktu biraz. Yine çadır arkadaşlarım dediği gibi çocuklarla buluşacaktı. O akşam bir oyun mu sergilenecekmiş ne? Saat 5'e doğru kalktı gitti. Ben evimdeydim. Ütü yaparken radyoyu sonuna kadar açmış müzik dinliyordum. Saat 5.30 sularında başlayan ve tekrar eden parkı boşaltan arkadaşlar anonslarından haberim olsa Defne'ye mutlaka telefon ederdim. Yemin bir laf verirdim, yalvarır, ayaklarının altını öperdim, getirirdim onu eve. Ama olup biteni öğrenmekte geç kaldım. Kapım hızlı hızlı vurulurken bir yandan da kapı zili çalıyordu. Koştum. Yüreğim ağzıma açtım kapıyı. Karşımda benden daha beter durumda Nelime Hanım ve damadı vardı. Ne oldu dedim elim kalbim üzerinde. Çocuklar dönmedi. Polis baskın yapmış. Ne? Biz olanlara ulaşamadık. Sen Defne'yi aradın mı? İçeri koşup telefonumu kaptım geldim. Kapı önünde tuşladım Defne'yi. Girsenize dedim. Komşularımı içeri davet etmeye geç akıl ederek. Ben Defne'yi çatı çalırken yemek masanın etrafındaki sandalyelere çöktüler. Defne'ye ulaşılamıyordu. Cep telefonu icadından beri en nefret ettiğim sözdü bu. Gözlerimde yaşlar titreşerek baktım Leyla Hanım'la Ersin'e. Ne yapacağız diye sordum. Vallahi ben Taksim'e gitmeyi deneyeceğim. Nerede oldukları belli. Gider bulurum çocukları dedi Ersin. Ben de geliyorum. Birkaç dakika çantamı alayım. Sen ne yapacaksın kadın başına? Kal burada diye sesini duydum gibi geldi Nerim Hanım'ın. Yanıtlamak yerine merdivenleri atlayarak inen adamın peşinden koştum. Bölüm sonu sayfa 211. Yeni bölüm. Gezide son gecemiz sayfa 212. 15 Haziran. Biz Şişli istikametinden gelerek arabamızı Harbiye'nin arka sokaklarına park edip binbir güçlük ve dalavereyle polis engelini aşıp Taksim'e vardığımızda Gezi Parkı yeni telan etmişti. Bir yoksul marangoz yaman çocuğun cep telefonu satarak yaptığı ilkel kütüphane dahil olmak üzere her şey yerde birdi. Sonradan 1000 kişi olduğunu öğrendiğim temizlik ekibi o toz dumanın içinde UFO'lardan inmiş uzaylılar gibi yüzlerinde maskeler, ellerinde eldivenlerle, flamaydı, pankartla, çatır parçasıyla ne varsa yoksa toplamakla meşguldüler. Yıkım anını kaçırmıştık ama polis zulmünün şahidi olduk. Biber gazından, plastik mermiden, tazikli sudan kalanlar ve yaralanlar ancak insaniyet eşiği yüksek işletmecilerin otellerine, kafelerine sığınabilmişlerdi. Varlıktan kapılarını kapatma ikazını alan çoğu iş yeri bu ile demokrasi ortamında çok korktukları için emri uymuştu. Divan Oteli ise kapısını kapatmamıştı. Kaçışan gençlerin çoğu oraya sığınmıştı. Biz Divan Oteli'ne turuncu bir bulutun içinden geçerek ulaşabildik. Otele vardığımızda evlatlarını aramaya çıkmış aileler oteli ikinci dalga olarak çıkartma yapmakla meşguldüler. İçeri girmeye çalışanları coplarıyla sağdıran yüzü maskeli polise otel müşterisi olduğumuzu anlatmaya çalıştık. İçeriye sırtımızı birkaç sopa yiyerek döner kapıya diğer insanlarla sıkışarak girebildik nihayet. Ben daha önce Dolmabahçe'deki camide bu manzaranın çok daha beterine şerbetli olduğum için nispeten sakindim ama Ersin kimi nefes almak için çırpınan, kimi kan revan içinde, kimisine krizi geçiren, kimi de acıdan kıvranan insanları görünce bembeyaz oldu ve birden yere dizlerinin üzerine kapaklandı. Yanına çöktüm. Gömleğini düğmelerini çözdüm ve etrafta boşuna bir gayretle bezme alemdeki doktorları aradım. Onlar yoktu. Bir başka genç doktor koştu imdadıma. Bayılmış dedi. Birkaç saniye sonra Ersin kendine gelirken genç doktor tansiyonunu ölçüyordu. Geçmiş olsun. Ani tansiyonun düşmesi. Biraz dinlenin, ayağa kalkmayın önce. Çocuklarımızı bulmamız lazım. Ersin sen birkaç dakika daha dinlen burada. Ben bu kattakilere tek tek bakıp döneceğim dedim. Doktor Ersin'e bol tuzlu ayran içmesini söyleyip durumu daha vahim olanlara bakmak üzere uzaklaştı yanımızdan. Ben yerlerin arasında gezindim. Defne, Efe, Ercan'la bile değillerdi. Ersin'in yanına döndüm. Yüzüne yeniden renk gelmişti. İyiyim ben dedi. Kalk o halde aşağı kata bakalım. Orada çok insan varmış. Efe'yi asansörlerin orada bulduk. Sırtını duvara dayamış, gözlerini yumuş, beyaz bir peçeteye sarılı buzlu eliyle burnun üzerine tutuyordu. Sağ gözünün altı mosmordu ve burnundan akan kan kurumuş, dudaklarının üzerinde bıyık gibi duruyordu. Aman Allah'ım dedi Ersin ve onun bir kere daha bayılmasından korktum. Ama bayılmadı. Onunla yürüyüp yanına diz çöktü. Efe aç gözlerini oğlum dedi. Efe babasının yanında görünce ağlamaya başladı. Baba oğul sarıldılar. Ben ayakta sabırsızlıkla buluşma heyecanının dinmesini bekledim. Sonra Defne nerede diye sordum. Defne ile Ercan otele giremediler. Caddeye geçerken polis Ercan'ı fena coplamaya başladı. Defne polisi tekme atıyordu. Sonrasını göremedim. Biber gazı attılar yine. Yani polis mi aldı onları? Bilmiyorum Handan teyze. Belki hastanedirler. Dayak yiyorlardı çünkü. Ne? Ne diyorsun Efe? İlk yardıma bir bakın istersiniz. Baba oğul orada bırakıp kapıya koştum. Ersin arkamdan sesleniyordu ama kimseyi dinleyecek halim yoktu. Döner kapıdan dışarı çıktım. Burun buruna geldim polis itiledim. Polis kolumdan tuttu. Kızım ilk yardımdaymış bırakın beni. Sivil giyimli bir adam başıyla bırak işareti verdi. İlk yardım nerede biliyor musunuz diye sordu başıyla işaret veren. Evet evet sarı servilerde. Koşmaya başladım. İnsanüstü bir kuvvetle önüme çıkana ite kaka kendimi yol açarak koşuyordum. Birden biri daha tuttu beni kolumdan. Hızla çektim kolumu. Hanımefendi ben polis değilim. Bir dakika yahu. Ne var dedim. Polisle konuşmanızı duydum. Hemen koşmaya başladınız. Yoksa söyleyecektim. Sıra servilerde hastane yok artık. Kapandı o. Etfale mi gideyim diye sordum nefes nefese. Hayır. Ayatriya'da kilisini biliyor musunuz? Şu meydanın oradaki Rum kilisesi değil mi? İşte onun tam karşısında düşen sokakta maden mühendisleri odası var. Alt kat revir haline getirildi. Polis baskınları da yarından çocuklarımızı oraya tedavi ediyoruz. Hastanelere giderlerse kayıt tutuyor. Sonra başkaları polisle belaya giriyor. Siz oraya bakın. Kızınız yaralandıysa oradadır. Teşekkür ederim. Çok ama çok teşekkür ederim. Koştum yine. Defalarca biber kası püskürtülmüş meydana kızıl bulutun içinden geçerek gözlerim nefes borum yanarak koştum. Tam kilisenin bulunduğu sokağın köşesine dönerken bir inilti duydum. Toz dumanın içinde hayal görür gibi. Ne hayali bir kabus görür gibiydim. Yerde yatan birini iki polisten biri acımasızca copluyor, diğeri tekmeliyordu. Birden unuttum Defne'yi, adamın üstüne yürüdüm. Ne yapıyorsunuz be, öldüreceksiniz adamı. Karışma sen, o adam değil. Aman tanrım bir çocuk bu, durun durun. Bir terörist o, halk düşmanı. Kaldırım taşlarını sökmeye çalışıyordum. Polisin maskeli alınıp itti beni. Bir elimle beni itene koluna yapıştım. Diğer elimle maskesini çektim ama çıkartamadım. Sen de mi dayak istiyorsun dedi. Vur hadi, bana da vur. Gücünüz bacak kadar çocukları kadınları yetiyor değil mi? Sizi gidi vicdansızlar, sizi gibi. Küfrümü içinden ettim. Tutukla şunu dedi öteki polis. Tutukla elbette. Ne yaptı diye soranlara biz bir çocuğu döverek öldürüyorduk. Bize mani olmak istedi dersiniz. Ben de ülkenin bütün televizyonda haykırırım tutuklanma sebebimi. Bırak Allah'ın belası karıyı gitsin dedi öteki polis. Bak bacım, var git başını belaya sokma. Çocuğu da alacağım. Polisler okalı birkaç tekme daha savurdular yerde yatanına. Sonra kızı sisin içine doğru yürüyüp kayboldular. İyiydim. Yüzüşerek küçük bir torba haline gelmiş oğlanın yanına çöktüm. İyi misin dedim. Midem bulanıyor dedi. Kımıldama. Burada yatsan doktor yollatacağım. İstemez. Hastaneye gitmem. Ben hastane mi dedim sana? Yat burada. Kımıldama tamam mı? Doğruldum. Koştum maden mühendisleri odasının binasına. Buldum reviri. Kapıyı açana yalvardım. Genç bir çocuk beyin kanaması geçiriyor olabilir. Az ileride caddeye barık çıkarken hemen o köşede dövüyorlardı. Ne olur, ne olur gidin bulun dedim. İçeriye seslendi bana kapıyı açan görevli. Beyaz önlüğü kirpan içinde yorgun bir adam geldi. Konuştular. Adam doktor gömleğini çıkarıp dışarı çıkarken ben başka birilerine Defne'yi sordum. Beni koridorda bir sandalye oturttular. Bekledim. Kızınız burada değil dedi birisi. Nereden biliyorsunuz? Adı kayıtlarda yok. Belki baygın da adını veremedi. Baygınlık vakası hiç gelmedi. Yalvarırım dolaşayım içeride. Belki yerlerin arasında da vardır. Buyurun bakın. İçeri yürüdüm. Kafalarına karşının üzerinde diş atılmış, gözlerine pansuman yapılmış, yaralıların yüzlerine oksijen maskesi takılmış, astımların arasında, yerdeki kanlı pamukların, gazlı bezlerin üzerine basmamaya gayret ederek kullanılmış enjektörleri ayağıma itilerek dolandım. Defne yoktu. İçeri ilk girdiğimde oturduğum sandalye yığılıp ağlamaya başladım. Yanıma esmer bir kadın yaklaştı. Neyiniz var diye sordu. Kızım kayıp, parktaydı. Divan Oteli'ne baktınız mı? Orada da yok, baktım. Karakola sorun diyeceğim ama orada değilse boşu boşuna adını vermiş olacaksınız. Kızınız arardı siz tuttuktansa, öyle değil mi? Ah aptal ben, panik anlarında kafası tamamen duran aptal. Çantamın en dibinde bulduğum telefonu çıkardım. Şarjım bitmek üzereydi. Allah'ım ne olur bana yardım et diye dua ettim. Defne'yi bulmadan bitmesin şarjım. Yanlış basmamak için büyük bir dikkatle tuşladım. Çaldı, çaldı, açıldı sonunda. Kiminle görüşüyorum dedi bir erkek sesi. Aman tanrım. Asıl ben kiminle görüşüyorum? Defne'nin telefonu değil mi? Ben Beyoğlu Emniyetinden Komiser Namık. Kızımın telefonu sizden ağrıyor. Kızınız şu an sorguda. Telefonu da bende. Ne sorgusu? Ne diyorsunuz Allah aşkına? Kızıma ne yaptınız? Yaralı mı? Siz en iyisi bir an evvel gelin. Yaralı mı diye bağırdım sözünü keserek. Mühim bir şey değil. Birkaç darbe almış dedi. Şarjım bitiyordu. Adresi sordum. Tam veremeden kapandı telefon. Öldü. Ben de öyleyim. Tıpkı şu elimde tuttuğum telefon gibi sönsün ışığım. Kayhan kardeşim, affet beni. Kızına sahip çıkamadığım, koruyamadığım için affet. Madde bağımlısı anasını ve Katmandu'da ruhunu arayan abisinin yanında kalsa, bunların hiçbiri gelmeyebilirdi başına. Sen evlenecek kadını düzgününü seçemediğin gibi, kızını bırakacağım, velinin de iyisini seçemedin be Kayhan. Keşke ölmeseydin. Keşke o hasta yatağında bu kız 30 yaşına gelene kadar yataydın, benden daha iyi sahip çıkardın ona. Ben beceriksiz, aptal, eşek ben. Kızını koruyamadım, kollayamadım. Neyiniz var? Titriyorsunuz. İyi misiniz siz? Hıçkırdım. Kız karakoldaymış. Ne yaparlar ona? Esmer kadın, size su getireceğim. Sonra hemen gidin bulun kızınız dedi. Dövmüşler. Ya bir şey olduysa? Olsa söylerlerdi. Kaşı falan patladıysa buraya getirin. Ben burada olacağım. Doktor İncil'a dersiniz. Galiba bir bardak su getirdi bana o. Galiba suyu içtim. Galiba yürüyerek gittim Beyoğlu Emniyetine. Galiba hala yaşıyordum. Bir kıza sahip çıkmayan gebericese ben. Bölüm sonu sayfa 219, ayrım sonu.